Kültür dünyamızdan manzaralar. Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür dünyamızdan manzaralar başlıyor.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz. Kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. İyisiniz teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Sen nasılsın?
Hamdolsun. Teşekkür ederim. Çok şükür.
Allah iyilikler versin.
Sağ olun. Hocam bugünkü Kültür Dünyamızdan Manzaralar programımıza sizin Vahdet Gazetesi'nde yayınlanan Kürsü ve Salon Müdavimleri başlıklı bugünkü makalenizin son bölümünde yer alan şu ibretli bir anekdot var. Onunla başlayalım.
Başlayalım
müsaadenizle.
Inşallah. Estağfurullah.
Efendim diyorsunuz, bir ilim adamı konferans vermek üzere salona girmiş. Lakin içerisi bomboş. Sadece ön koltuklardan birinde bir hayvan bakıcısı, yani bir seyis oturuyormuş. İlim adamı konuşup konuşmamakta bir an için tereddüt etmiş. Derken seyise sormuş. Senden başka kimse yok. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Seyis şöyle cevap vermiş. Efendim ben seyisim. Dolayısıyla bu işlerden pek anlamam. Sadece şu kadarını söyleyeyim ki ahıra girdiğimde bütün atların kaçtığını, İçeride sadece bir atın kalmış olduğunu görmüş olsaydım, onu yine de beslerdim. Mesajı alan ilim adamı konferansa başlıyor ve 2 saatten fazla konuşuyor. Görevini zevkle yapmanın gururuyla ve tek kişilik dinleyicisinin de memnun olduğunu düşünerek soruyor. Nasıl buldun konuşmamı? Seyis şu ilgi çekici cevabı veriyor. Hocam, başta da söylediğim gibi, ben bu işlerden anlayan biri değilim. Ama yine ahıra girip biri dışında bütün atların kaçtığını görseydim, onu yine beslerdim ama elimdeki bütün yemi verip hayvanı çatlatmazdım. Kıssadan hisse.
Evet.
Nasıl bir hisse çıkartalım hocam burada?
Vallahi hissesi şu ki her meselede, her konuda olduğu gibi konuşma, sohbet etme, konferans verme ve benzeri konularda da itidali elden bırakmak lazım. Yani ne ifrat olacak ne tefrit, vasat bir yol takip edeceğiz bıktırmadan. Bunu pek yapamıyoruz maalesef. Dolayısıyla camilerde olsun, konferans salonlarında olsun bu sıkıntı yaşanıyor. İstersen önce camilerden misal vereyim.
Lütfen.
Mesela cuma günü hatibin minberde hutbe okuması biliyorsun cumanın farzlarındandır. Ve Efendimizin tavsiyesi var. Yani kısa olması, cemaati bıktırmaması tavsiye ediliyor ama
hutbe
ne hikmetse bazı hocalarımız efendim 5 dakikada hadi bilemedin en fazla 10 dakika ki bana göre o da uzundur. Bitmesi gereken hutbeyi yarım saat uzattıklarını, bazen 45 dakikayı bulduğunu biliyoruz. Bazı camilerde oluyor bu. Bu sıkıntı meydana getiriyor. Allah'a şükür şimdi hükümet cuma saatlerini düzenledi. Güzel oldu, rahatladı. Namaza gitmek isteyenler için bir rahatlık temin edildi. Ama eskiden böyle değildi. Memur görevine yetişmesi gerekiyor. Başka türlü işleri, sıkıntıları, bağlantıları, kayıtları olan cemaati de nazara itibara alarak Hoca Efendi'nin hutbeyi kısa tutması icap ediyor. Mesela bu hususa rahmetli Mahiris Hocamız kitaplarında temas eder haklı olarak.
Nasıl
tavsiyede bulunur? İşte cemaati bıktırmama, efendim hutbenin bir nasihat olduğunu, kısa tutulması gerektiğini, dini konuların öz, az ve en tesirli şekilde anlatılması icap ettiğini söyleyerek ikazda bulunur. Ama tabii böyle güzel kitaplar, nasihatnameler, hoca efendiler, Mahiriz gibi hoca efendiler pek fazla nazara itibare alınmadığı için maalesef bunlar uygulanmıyor. Dikkat etmek lazım. Cemaat bıktırılırsa, cemaat uyuklamaya başlarsa, esnemeye başlarsa belli ki o uzamış demektir. Efendim tabii başka sebepler de var. Hutbeyi okuyan kimsenin, vaaz eden hoca efendinin, konferans veren kimsenin, yazarın, hocanın neyse Türkçesinin güzel olması gerekiyor. Efendim daha önceki sohbetlerimde de müteaddit evet. defalar temas ettiğim gibi bir hitabet meselesi var. Bir de kitabet meselesi var. Efendim yazısı güzel olabilir. Efendim eserleri güzel güzel sıkılmadan okunabilir. Eyvallah. Ama hitabet olmayabilir. Doğru. Böyle arkadaşlarımız var. İki güzellik bir arada olmuyor. Olsa da nadir oluyor. Dolayısıyla hitabeti güzel olanların kitabete, kitabeti güzel olanların da hitabete önem vermesi gerekiyor. Ha ikisi de güzelse nurun ala nur. Yani bu çok önemli. Sen oraya bir gaye ile bir maksatla çıkmışsın o kürsüye. Nedir o gaye? Seni dinleyen kimselere bu kimseler 3-5 kişi de olsa faydalı olmaktır. Faydalı olmanın yolu da onların seviyesine göre konuşmaktır. Kellimin nase ala kaderi ukulihim. İnsanların seviyesine göre konuşunuz tavsiyesi var. Aksi takdirde faydalı olmaz. Efendim bu yapılamadığı için şikayetler oluyor. Ben hocam duyuyorum bu şikayetleri arkadaşlardan işte. Çok az katılım oluyor. Dinleyici bulamıyoruz. Dinleyiciyi sen bulmayacaksın ki.
Dinleyici seni bulacak.
Dinleyici seni bulacak. Evet. Sen öyle bir konuş ki o mekanı cazip bir mekan haline getir. Dinleyici uzak yerlerden de olsa gelir dinler kardeşim. Demek ki bir meselede bir işte başarı sağlanamıyorsa evvela kişi kusuru kendinde aramalıdır. Kusuru kendimizde aramaktan korkmayalım. Kusuru kendimizde aramamak da bir kusurdur. Değil mi? Efendim daima kendimizi tenkit etmeliyiz. Tenkitten yani nefis muhasebesi diyoruz buna. Batılıların otokritik dediği şeydir. Nefis muhasebesinden çekinmemeliyiz. Nefse ağır gelse bile. Hoş, nefse ağır gelen şeyler insanı manevi manada hafifletir. Yani nefse ağır gelen şeyleri yapmak lazım ki efendim ideal bir konuma kendimizi getirmiş oluruz.
Evet. Hocam söz yerinde, zamanında, dozunda o halkın, vatandaşın anlayacağı seviyede konuşmaktan açılınca zaman zaman cenaze namazlarından sonra cenaze namazını kıldıran hoca efendinin de orada hakikaten söylenen sözler fevkalade önemli, hikmetli. Zaten ölüm en büyük ibret. Ama bakıyoruz bazen uzadıkça uzuyor.
Evet, tabii.
Şiirlerle o konuşmalar daha da uzatılıyor vesaire.
Maalesef tabii iyi aklıma getirdiniz. Bu hata da yapılıyor. Ben de çok şahit olmuşum ve bıkkınlık getirmişimdir zaman zaman. Halbuki tavsiye vardır. Cenazeyi fazla bekletmeyiniz. Çünkü mevta bir an önce asli mekanına gitmek ister. Toprağa kavuşmak ister. Dolayısıyla fazla bekletmek çok zaruri bir durum yoksa bizim itikadımızca mahzurlu bir durumdur. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu işin aslını bilmeyen veya bildiği halde bile bile yapan bazı hocalarımız da maalesef yeterinden fazla uzatıyorlar. Hoş olmuyor. Dediğimiz gibi mevta bir an önce asli mekanına kavuşmak ister. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz değil mi?
Turabi hocam.
Evet, turabiyiz yani. Ben nerede okudum bilmiyorum. Galiba Kastamonulu Mehmet Fevzi Efendi'nin sohbetlerinden meydana gelen bir kitapta okumuş olsam gerektir. Diyor ki toprak tathirdir. Yani temizleyici özelliği vardır. Dolayısıyla toprak mevtayı temizlemekten hoşlanır. Bu mevtanın da işine gelir. Onun için toprak mevtayı bir an önce bekler. Yani bana gelsin de onu kucağıma alayım der. Toprak tabii ki temizleyicidir. Öyle olmasaydı Hazreti Adem topraktan yaratılır mıydı? Yani onun bir hikmeti vardır. Bak topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ne diyordu şair o Sivaslı? Benim sadık yârim kara topraktır.
Aşık Veysel.
Evet, doğru söylüyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi uzatmamak gerekiyor. Maalesef evet. Bu hata yapılıyor.
Şimdi hocam yine bu kürsü ve salon müdavimleri başlıklı makalenizde ki iki gün boyunca yazmışsınız. Vahdet gazetesindeki sütununuzda bu konuyu işlemişsiniz. Evet. Dinlemenin edebinden, adabından da bahsediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki dinlemek deyince aklıma geldi, meşhur sözdür, dinlemesini bilmeyenler konuşmasında bilmezler.
Doğrudur, evet.
Dinlemek bir sanat değil mi hocam?
Dinlemek başlı başına bir sanattır. Efendim Necip Fazıl'ın bir sözü vardır yanlış hatırlamıyorsam. Dermiş ki üstad, ben konuşmaktan değil dinlemekten yorulurum dermiş. Allah Allah. Peki bir insan dinlemekten niye yorulur? Konuşan güzel konuşmuyorsa evet, dinleyen de dinlemekten yorulur. Tabii üstad bunu kastediyor ama güzel bir sohbeti, efendim ulvi duygularımıza hitap eden musikiyi dinlerken yorulmayız. Bilakis daha ziyade uzasa diye işimizden temennide bulunuruz. Dolayısıyla konuşan kimselerin de güzel konuşmaları zamanı, saati, mekanı, dinleyici kitlesini, onların seviyesini iyi ayarlamalıdır. Ayarlamak zordur ha. Ha şu gördüğün önümüzdeki evet, mikrofonu bile zor ayarlıyoruz evet, bak. Ben çektim, biraz sonra sen müdahale ettin. Belli ki ben bu işi iyi ayarlayamadım, benim işim değil. Tabii doğru bunlar. Hatta o yazımın başlığında da bu mevzuya temas ediyorum. Şimdi çok görmüşümdür, çok. Mikrofona hakim olamıyoruz kardeşim. Adam mikrofonu eline alıyor, çok aşağılarda tutturuyor. Sanki elinde böyle bir salatalık varmış gibi. Efendim, ne bileyim, kimisi de ağzına çok yaklaştırıyor. Haddinden fazla parazitli bir ses çıkıyor. Bunun bir ölçüsü vardır. Değil mi? Ya sabit mikrofondur ya da seyyar evet, mikrofondur. Sabit olsun, seyyar olsun, onu kendine göre ayarlayacaksın. Ama ayarlama işi zordur. Her konuda bu böyle. Biz kendimizi evet, ayarlayabiliyor muyuz? Ya ifratımız vardır ya tefritimiz vardır. Bir türlü vasatı bulmayız. Evet. Halbuki dinimiz vasat dinidir. Orta yol tavsiye edilmiştir. Yemek işinde ayarlıyor muyuz kendimizi? Çok evet, zor.
Hele tatlıda.
Nerede? Hele tatlılarda, evet. Her konuda böyle. Evet. İşte dünya ahiret dengesini iyi ayarlayan iyi Müslüman olmuş demektir. Hadis-i şerif bunun zaten ölçüsünü açık seçik bir şekilde ortaya koymuş. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hadis-i şerifi tam bir denge unsurudur. Bu dengeyi bir sağlayabilsek mesele hal olacak. Demek ki netice şu. Müslüman dengeli insandır, mutedil insandır, itidal sahibi insandır, istikamet sahibi insandır. İfrattan ve tefritten kaçınma için azami gayret gösteren insandır evet, demek lazım.
Evet. Kulağımıza küpe olacak, hayatımızı ölçü olacak hatırlatmalar hocam bunlar.
Eyvallah.
Yine böyle arif zatların çok manidar bir sözü var. Ona da makalenizde yer vermişsiniz. Sükutumuzdan bir şey anlamayan, konuşmamızdan bir şey
tabii,
anlayamaz.
Tabii tabii. Zaten bazı tarikat, tasavvuf büyükleri, şeyh efendiler bazıları sükut ile konuşurlarmış. Nazar ile konuşurlarmış.
Evet.
Müridinin yahut talebesinin yüzüne nazar etmesi, bakması kafi gelirmiş. O da konuşmadır. Buna sessiz konuşma diyoruz.
Eşya sükut da sohbetleri böyle yapılıyormuş hocam.
Tabii tabii.
Sükut sohbet.
Mesela eşyanın konuşması evet, sükut diliyle olur. Değil mi?
Evet, geçen hafta da bahsetmiştik.
Sesi yok yani onun, ama sende kulak varsa onu sessizliğin sesini duyarsın. Efendim, bu yazımda temas ettiğim hususlardan biri de işte dengeli Müslüman olmanın özelliklerini ve güzelliklerini yansıtan nedir? Eşyaya hakim olma duygusudur. Eşyayı kullanmasını da bilmiyoruz.
Maalesef.
Kırıyoruz, döküyoruz. Şimdi ben Üsküdar'a geçiyorum. Yahut Eminönü'nde işte gemiye bindim. Kadıköy'e neyse fark etmez. Şimdi vapur, gemi yolculuğu benim çok hoşuma gider. 15 dakikada olsa, yarım saatte olsa. İnsanı dinlendirici bir ortam da diyeceğim. Çünkü günümüzde o da kalmadı. Efendim, lüzumsuz konuşmalar, patırtı, gürültü, gereksiz böyle sesler o 15 dakikalık yolculuğumuzu da maalesef bir bakıma zehirliyor. Nasıl mesela? Yanındaki adam açıyor, cep telefonunu açıyor, 15 dakika konuşuyor. Çok şahit olmuşumdur mesela.
Hocam düşük bir sesle konuşsa hadi neyse.
Evet, bağıra bağıra.
Bağıra bağıra konuşuyorlar.
Evet. Halbuki bu telefon öyle harika bir alet ki hafif bir sesi bile kaydediyor. Yani karşıdaki rahat anlıyor. Niye bağırıyorsun arkadaş? Ha? Yanındaki insanın ondan rahatsız olacağını düşünmeyecek kadar duygu dünyası kapanmış demektir.
Evet,
evet, bu saygısızlıktır bu. Doğrusunu söylemek lazımsa. Şimdi ve benzeri gürültüler tabii o gemi yolculuğunda maalesef sıkıntılı bir hale sokuyor. Efendim siz oturuyorsunuz, sonradan gelen bir zat yalnız öyle pat diye bir oturuşu var ki seni zıplatıyor böyle yumuşak ya koltuklar. Ve adam yavaş otur, değil mi?
Evet.
Üzerinden çıkardığı paltoyu camide gördüm ben bunu. Önüne pat diye atıyor. Ve adam oklava mı yuttun? Eğil. Kenara sessizce koy. Taşa bile öyle muamele yapamazsın.
Evet.
Yani önüne çıkan bir taşa tekme atmayacaksın. Hı-hı. O taşı yolun kenarına koymak gerekiyorsa ki bu imanın en zayıf şubesidir biliyorsun. Efendim ayağınla vurma diyor Ahmet Amiş Efendi. Elinle al ve yavaşça kenara koy. Taşın da canı vardır. İncitme diyor. Evet, taşın da ruhu vardır. İncitme kardeşim.
Doğru.
Taş diye ona tekme atmaya hakkın yok.
Ve Sami Yazgan diyor ya hocam, çiçeklerle hoş geçin. Gülü incitme gönül.
Evet, eyvallah.
Bir küçük meyve için dalı incitme gönül.
Dalı incitme tabii.
Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs, ya hayır de yahut sus, dili evet. incitme gönül.
Evet. Şimdi böyle mesela insanın kulağını, insanın gözünü rahatsız eden manzaralar ortaya çıktığı
evet.
zaman eskiler hissi zahiriye aykırı derlermiş.
Yani?
Yani senin yaptığın bu hareket, bu iş, bu davranış şekli hissi zahiri. Ne demektir zahiri? İnsanın dış dünyasının güzelliğini ihlal eden bir manzaradır. Mesela adam içtiği çay bardağını kenara koyuyor. Bu uygunsuz misalleri vermek istemezdim ama mecburuz. İçtiği sigaranın izmaritini de az önce çay içtiği bardağın içenin içine koyuyor. Ne kadar çirkin bir şey. Kül tablasına koy. Ondan az önce ağzına götürdün onu. Yahut masasındaki kitabın üstüne içtiği çay bardağını koyuyor. İşte bu ve benzeri manzaralar insandaki bedii duyguyu rencide ettiği için böyle olaylara oldu böyle olaylar vukua geldiği zaman hissi zahiri aykırı derler eskiler. Ya yani, dikkat ve rikkat sahibi bir insan bu toplumda maalesef çok rahatsız olur hissi zahiri aykırı manzaralarla çok karşılaştığı için.
Evet.
Yani kısacası edep, erkan, nezaket, hassasiyet, incelik değil mi? Nezaket de yetmiyor nezahetle. İnceliğin de inceliği var çünkü. Kenarın dilberi nazik olsa da nazenin olamıyor demiş şair. Tabii naziklikle nazenin arasında da nüans var.
Var.
İncenin de incesi. Buna dikkat etmek lazım. İncenin de incesinden vazgeçtik. Efendim önce bize bir nezaketi öğretselerdi. Çok rahat edeceğiz diye düşünüyorum ben şahsen.
Ki hocam bizim dedelerimiz değil mi efendim? Yani kapı tokmağından tutun da o zamanki evlerin pencereleri tabii. önüne koyulan çiçeklerden işte o evde bir hasta olup olmadığı.
Olmadığını evet.
O evde genç bir hanım olup olmadığı o mahalleden geçen insanların konuşmalarına dikkat edip etmemesi gerektiğine dair böyle çok incelikli hatırlatmalarda
evet,
bulunulmuş.
Evet, evet. Adab-ı muaşeret derslerinin tekrar şart. Okullara konmasında lüzum var efendim.
Şart, adab-ı
şart,
muaşeret.
Şart, evet. Lüzumdan da öte şart. Çünkü en büyük ihtiyacımız bu. Bu ihtiyacımızın da gün geçtikçe daha çoğaldığını acı tablolar halinde evet. maalesef görüyoruz.
Az önce hocam telefonda konuşma adabından, edebinden, nasıl olması gerektiğinden bahsettiniz ya, hele özellikle vapur yolculukları esnasında evet. şahit olduğumuz menfi manzaraları da böyle dikkatimize sunarak, ya 1999 senesine şahit olduğum bir olay Dün gibi aklımdadır, daha cep telefonları yeni yeni böyle hayatımıza girmeye başlamış. Yeni yeni kullanılmaya başlanmış. Bir gün bir vapur yolculuğu esnasında belli ki yeni cep telefonu sahibi olduğu her halinden anlaşılan bir vatandaş bağıra bağıra konuşuyor. Bağıra bağıra konuşuyor işte. Bizzat gözlerimle gördüm. İşte bir şeyler anlatıyor karşısındaki evet. muhatabına. Ama işin garabetine bakın ki hocam, bu zat o cep telefonuyla artistlik yapıp caka satmaya çalışırken az sonra telefon çalmaya başlamasın. Normalde kimseyle konuşmuyor.
Allah Allah.
Yani cep telefonunu göstermek ve işte
Allah Allah.
Cep telefonu
minel garayip. Evet, evet. Doğrudur.
Önüne baka baka kayboldu gitti.
Doğrudur. Ben daha tuhaf şekilleriyle karşılaştım. Galiba 2 sene önceydim. Atik Ali Paşa Camisi var Çemberlitaş'ta. Orada namaz kılıyorum. Yanımdaki adamın cep telefonu çaldı. Efendim, tabii namazda, tahiyyatta oturuyor. Alelacele selamladı. Hızla çalmaya devam ediyor telefonu. Hızla çıkardı, kulağına tuttu. O kadar da yüksek bir sesle efendim muhatabına P harfiyle başlayan kelimeyi öyle bir söyledi ki tekrar evet. cebine koydu. Yahu sen camidesin. Fesübhanallah. Çok istemiyorsan kapat. Yani evet. namaza durmadan önce kapat ki böyle bir sıkıntıya maruz kalma.
Evet.
Yani düşünebiliyor musun sevgili kardeşim, namaza gelen bir insan bile bu kabalığı gösterebiliyor. Dolayısıyla bu adab-ı muaşeret meselesinde çok fazla, bu mesele üzerinde çok fazla durmamız gerekiyor. Tekrar değildir bu, bıktırıcı bir üslup da değildir. Çünkü en büyük eksiğimiz bu.
Evet.
Yolda, evde, camide, iş yerinde, her yerde, vasıtada bu sıkıntıları her gün yaşıyoruz ama.
Evet. Hocam, her gün yaşıyoruz. İlkokuldan itibaren adab-ı muaşeret derslerini zorunlu kılmak.
Evet, eskiden vardı okullarda. Vardı, tabii,
doğru.
Tabii. Bizim zamanımızda bile karnede şöyle bir ders vardı. Bilmiyor musunuz, zamanınızda var mıydı?
Yoktu hocam.
Hal ve gidiş.
Hı hı.
Tabii. Hal ve gidiş dersi vardı.
Evet.
Tabii.
Ha, öğretmenlerin tabii yani sınıf içerisindeki hal ve davranışlarında ayrıca bir...
Tabii tabii.
Tamam, o bizde de vardı
evet,
hocam.
Evet, o çok önemli.
Doğru doğru.
Yani öğretmenin hal ve gidişi iyi olursa öğrencininki de oluyor tabii. Çünkü hele ilkokulda çocuklar numune, yegane örnek... Şimdi model görüyorlar. Ne diyorlar ona şimdi? Rol model mi?
Rol model.
Yani rol model. Onun için öğretmen çok önemli. Ona göre çocuk kendini ayarlıyor. Hı-hı. Ben kendimden bilirim. İlkokul öğretmenlerim bana çok iyi örnek oldular.
Evet.
Evet. Mesela bir hocamız derdi ki, o ortaokul hocasıydı. Çocuklar yeni bir elbise aldığınız Hı-hı. zaman ceketinizin ceplerini Hı-hı. dikkatli açın. O genelde dikili olaraktır tabii. Ve elinizi yumruk yaparak ceketinizin cebine sokmayın.
Evet.
Elinizi düz sokun. Çünkü cep öyle yaparsanız efendim böyle genişler, kötü bir görüntü meydana gelir. Hocanın adını unutmadım. Saffet Bilhan.
Evet.
Efendim hep o gün bugün de örnek olmuştu. Hiç elimi böyle yumruk halinde ceketin cebine sokmamışımdır. Bak sen bak hala düzgün durur ceketimin cebi.
Ondan şüphe yok hocam. Mahir İz Hoca da mekanı cennet olsun. Bu konuda hakikaten yakın talebelerine, dostlarına, özellikle hani sohbet dervişi, sohbet şeyhi diyeceğimiz
tabii,
isimlerden
tabii,
biri. Çok güzel hatırlatmalarda bulunurmuş değil mi efendim? Tabii, çay tabii. içmenin edebinden, evet, adabından
evet.
tutun da.
Her şeyde adabı gözetirdi dersek.
Mahir Hoca.
Edep numunesiydi. Adab-ı muaşeretin mücessem bir timsaliydi dersek, Mahir Hoca'yı belki de mahir bir cümleyle ya. Tanıtmış oluruz. Evet.
Evet, şimdi hocam mücessem bir timsaliydi derken evet. dinleyicilerimiz acaba hocam ne demek istedi diye düşünenler var mıdır bilmiyorum da.
Çok güzel, ya. Cisimleşmiş, karşında şahıslaşmış, gözle görülen, elle tutulan bir hale gelmiş demektir.
Bugün buna ete kemiğe bürünmüş diyorlar
tabii,
biraz da.
Mücessem, bir de karşılığı var bunun. Müşahhas,
müşahhas
değil mi? Evet.
Soyut.
Bunları unuttuk. Şimdi ne diyoruz? Soyut diyoruz. Somut diyoruz. Somut deyince ben hemen somurtasım geliyor. Evet değil mi? Bir tuhaf bir kelime. Somut. Evet. Somut. Soyut.
Evet.
Soyut ne? Mücessem değil o. Mücerret.
Mücerret.
Mücerret. Yani varlığı bilinen ancak elle tutulmayan, gözle görülmeyen. Mesela aklımızın varlığını biliyoruz. Hadi aklı bana göster bakalım. Mümkün değil. Yahut işte lezzet diyoruz. Yemek yerken lezzet aldım. Lezzeti göster bana. Ne elle tutabilirsin, ne gözle görebilirsin. Bunlar mücerret varlıklar.
Alıp verdiğimiz hocam nefesi gösteremiyoruz. Havayı
gösteremiyoruz
soğuk.
Tabii. Mücerret kelimesinin Osmanlı hocası ya, biraz malumat furuşluk yapayım.
Estağfurullah.
Efendim. Bir diğer manası da bekar yaşayan insana da mücerret denilir. Yani hayattan
tecrid
olunmuş manasına bir nevi. Mesela bekar kelimesi neyden geliyor? Nereden geliyor? Bir kar. Karsız.
Karsız, evet.
Mücerret. Evli misin, mücerret misin diye sorarlardı eskiden. Tabii tabii. Efendim, mücerret, tek başına, tecerrüt halinde, inziva. Tabii bunun da özellikleri, güzellikleri olduğu gibi bazı mahsullar da vardır. Kişiye göre değişir.
Değişir.
Müşahhas. Şimdi ben Selahattin kardeşimi müşahhas bir varlık olarak karşımda görüyorum. Ama mesela biz şimdi meleklerin varlığına inanıyoruz ama göremiyoruz onları. Ama ileride belki göreceğiz.
İnşallah.
Az önce söylediğim gibi varlıkları aklen, ilmen, naklen bilinen fakat görülemeyen varlıkları da mücerret varlıklar diyoruz.
Evet. Mesela hocam nevi şahsına münhasır diye bir kelimemiz var.
O da güzeldir.
Şimdi onu özgün.
Evet.
Karşılar özgün mı? Hayatta karşılamaz.
Karşılamıyor. Mesela ben yabancı kelimelerin Fransızca, İngilizce, Almanca'dan vesaire dillerden Türkçemize girmiş kelimeleri eğer Türkçe karşılıkları varsa mümkün olarak mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyorum. Ama öyle kelimeler var ki onların yerine ne diyelim amiyane tabirle uydurulmuş kelimeleri kullanmaktansa
evet,
Fransızca aslını kullanmayı isterim.
Mesela hocam.
Mesela işte az önce söylediğimiz özgün yerine orijinal demeyi daha tercih ederim yani. Tabii daha hoş geliyor bana, bilmiyorum. Belki de yabancı dilim Fransızca olduğundan dolayıdır, biraz ona kıyak geçiyorumdur. Ama yok hakikaten bazı kelimeler de öyle benim için. Ama dediğim gibi Türkçe'de karşılığı varsa onu kullanmak lazım.
Doğru. Mahriz Hoca'ya atfedilen bir söz var hocam. Zevki Selim, kalbi Selim'den gelirmiş. Bu sözü çok kullanırmış Mahriz Hoca.
Zevki Selim,
kalbi Selim'den gelir.
Kalbi Selim'den gelir, hiç şüphesiz. Tabii bunun bir evveli de var, onu da söylemek lazım.
Lütfen.
Aklı Selim, kalbi Selim, zevki Selim. Birbirinin mütemmimi. Üç kardeştir bunlar. Birbirinden ayrılamazlar. Aklı Selim de lazım, kalbi Selim de lazım, zevki Selim de lazım.
Doğru.
Elbette kalbi Selim temiz, pir-i pak, nurdan yapılmış bir et parçası sanki. Böyle bir kalbin sahibi elbette ki selim bir zevk sahibi olacaktır. Manevi manada. İşte söz dönüp dolaşıp yine bu nezakete, bu inceliğe, efendim bu kibarlığa geliyor zevki Selim. Yani vasat bir insanın bakıp da zevk alamadığı, sırrına eremediği, derununa nüfuz edemediği konulara zevki Selim sahibi kimse bir bakışta nüfuz eder. Bir bakışta amiyane tabirle, bugünkü kelimelerle söyleyecek gibi idrak eder, algılar. Evet, şimdi eğer hakikaten zevki Selim sahibi ise. Çok hoş tabii, inşallah hepimiz böyle zevki Selim sahibi oluruz. Cenab-ı Hak bize bu duyguyu daha ziyadesiyle nasip etsin dersek hakikaten yerinde bir dua etmiş oluruz.
Amin. Bağdat'ta Ruhi'nin şöyle bir mısrağı varmış hocam. Sanma ey hace ki senden zehr-ü sim isterler, yevme la yenfeuda kalbi selim isterler.
Evet, ya senden ne altın isterler ya, ne gümüş isterler. Efendim yarın senden selim bir kalp isterler. Nitekim Cenab-ı Hak bana selim kalple gelenler, samimi kalple gelenler kurtulacaklardır buyuruyor. Evet, çok önemli.
Evet.
Bütün sıkıntımız samimiyet noksanlığımızdan kaynaklanıyor.
Doğru.
Evet.
Samimiyet olmayınca.
Evet, hiçbir şey yok. İhlas diyoruz şey bunu efendim. İhlas, doğru. İhlas, samimi.
Hocam yine yazınızın sonlarına doğru şöyle bir cümleniz var. Onu da alıntı yapmak istiyorum. Unutmamak gerekir ki diyorsunuz. Merak sadece ilmin değil, irfanın da hocasıdır. Bir cümle öncesine gidelim. Evet, sadece konuşanı değil, sükut edeni de dinlemek gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Merak edersen öğrenirsin. Unutmamak gerekir ki merak sadece ilmin değil, irfanın da hocasıdır. Derler ki ilim ehli konuşmayı, irfan ehli ise dinlemeyi tercih eder. Peki bir adam hem ilim ehli hem irfan sahibi ise o da nerede, ne zaman konuşacağını, kimi nasıl dinleyeceğini çok daha
zaten
iyi bilir,
değil bilir.
Mi?
O evet. Önceden matematik problemlerini, en müşkil cebir problemlerini önceden zaten çözmüş demektir.
Evet.
Çünkü elinde formülü vardır. Allah bize her hususta formül vermiş ama biz onu kullanmasını bilmiyoruz. Yani bu kainat çözümü yapılmış bir matematik kitabıdır. Yardımcı ders kitabı diyorlar ya.
Doğru.
Yani ondan bile anlamıyorsak bu bizim tembelliğimizden, dikkatsizliğimizden, meraksızlığımızdan ileri gelen efendim bir olumsuz, menfi bir durumdur ki bir Müslümana yakışmıyor.
Yakışmıyor.
Evet.
Peki hocam siz birçok böyle sohbet dervişinin, sohbet şeyhinin o doyumsuz sohbetlerinde bulundunuz. Mesela sahaflar şeyhi olarak bildiğimiz, hürmet ettiğimiz, mekanı cennet olsun, hak dostlarından Muzaffer Efendi'nin sohbetleri nasıl olurdu?
Doyumsuz sohbetler olurdu.
Evet.
Evet, yani Hoca Efendi'yi dinlerken, Şeyh Efendi'yi dinlerken kendinizi bir nevi cennette hissediyordunuz. Efendim, manevi gıda alıyordunuz ve Hazreti Mevlana'nın insan midesiyle değil kulaklarıyla beslenir sözünün ne kadar isabetli, ne kadar doğru olduğunu Efendi'yi dinlerken daha güzel anlıyorduk. Hakikaten kulaklarımızla besleniyorduk. Ve o devirde sade Muzaffer Efendi değil, emsal evet. olan hoca efendiler, ilim adamları, yazarlar, birçoğunu Allah'a şükür dinleme bahtiyarlığına erdik. Bilmiyorum ki kendimi övmek olur mu bunu söylesem. Epeyce kulaklarımla beslendim. Halen de kulaklarımla beslenmeye devam ediyorum. Ama bu 30 yıl önce, 40 yıl önce bu metot daha fazla kendini gösteriyordu. Bugün bu iş sahipladı maalesef. Yine var tabii böyle sohbet ziyafeti çeken.
Tabii canım, sizler çekiyorsunuz, Allah razı olsun.
Ama onları arayıp bulmak lazım. Yok, bende tabii. iş yok yani ben...
Hocam kulak mollalığı önemli bir şey.
Tabii tabii, ben aldığımı çok iyi verebilen bir insan değilim. Keşke öyle olsam. Yani mesela ay ışığını güneşten alır. Efendim gece verir. Değil mi? Bak gündüz vermiyor ha. Gündüz alıyor. Ama insanlara gece veriyor. Çünkü gece lazım da onun için.
Tabii.
Ha, bu ne demektir? İhtiyacı olduğu zaman verirsen kıymetlidir. Hiç paraya ihtiyacınız yok. Ben size borç veriyorum. Veya öylesine bir para veriyorum. Teşekkür edersiniz ama.
Evet.
Yani pek de bir hoşlanmazsınız. Ama paraya şiddetle ihtiyacınız var. O zaman gelen bir para, verilen bir para ne kadar kıymetlidir, değil mi? Veya açsınız. O anda yiyeceğiniz yemek isterse tuz ekmek olsun. Baldan bile tatlıdır. İhtiyaç anında güzeldir.
Doğru.
Bu manevi gıdalar da öyledir. İhtiyaç anında. Alma verme dengesi olacak yani. Yani adam eşref saatinde değildir. Sen ona söyle dur. O zaman da sözün boşa gidiyor. Madem ki bir yerde sözünü dinleyecek kimse yok. Tazyi-i nefes etme. Terki menzil et diyor. Yani nefesini boşa tüketme. Orayı terk, terk et diyor. Evet. O da önemli.
Tabii.
İyi ayarlamak lazım.
Hocam buradan şunu anlıyoruz. İnsan neyi nasıl yapacağını bilmesi lazım.
Tabii.
Neyi, nerede, ne zaman, nasıl?
Nasıl konuşacağını, kiminle konuşacağını, ya. Mekan, makam, muhatap, şartlar ve haleti ruhiye. İnsanın öyle zaman olur ki babası gelse dinlemez. Öyle zaman olur ki sokaktaki dilenciyle konuşmayı arzu eder. Değil mi? Bir böyle yükseklere çıkar, bir de aşağı doğru inmeye başlar. Çünkü Allah öyle yaratmış insanı. Makamımız sabit değil. Melekleşebiliriz.
Evet.
Değil mi? Alâ-i illiyin meselesi.
Ya da esfeli safilin.
Ya da esfeli safilin. Yani makamımız sabit değil melekler gibi. İsterse insan bu ayetlerle, hadislerle sabit bir durum. Melekleşir. Hatta bazı hususlarda melekleri bile geçebilir. Ama aynı insan dediğiniz gibi aşağıların aşağısına da inebilir. Aman Allah'ım. Onun için dengeyi iyi muhafaza etmek lazım. Terazinin iki kefesi gibi. İkisi de bir aşağı iner, bir yukarı çıkar. Değil mi? Böyle yan yana geldikleri nadirdir. Biz ona benziyoruz bir bakıma.
Muvazene diye boşuna
deniyor. Muvazene, evet.
Muvazene, evet.
Böyle bir kitap var değil mi? İman, küfür, muvazeneleri. Evet. Güzel bir isimdir. Muvazene. Vezinden geliyor efendim. Vezin ne demek? Ölçü. Bak, aruz vezni var, hece vezni var değil mi? Ölçü, ölçü. Efendim. Bir de vezne var, vezne. Değil mi?
Var hocam.
Para verilen yeri. Bir de vezneciler var.
Evet. Eminönü'nde.
Şimdi soruyorum ben, bu vezneciler, yani bu semte niye vezneciler denmiş niye? Kardeşim? Aa hocam, herhalde orada bankalar çoktu da vezneleri çoktu. İşte ondan dolayı, yok ama da uydurdun diyorum bak.
Evet.
Öyle değil. Osmanlılar zamanında genellikle 17. yüzyılda savaşlarda işte tüfekler kullanmaya başlanıyor. Tüfeklerde ne kullanılıyor? Barut.
Evet.
Efendim, barut imalat haneleri var ve o barutların satıldığı dükkanda, dükkanlar oradaymış o semtte. Böyle işte enfiye kutusu büyüklüğünde bir ölçü varmış. Onu barutla doldururlar. Tüfek kaç şey alacaksa o ölçüden, vezne, ölçü. O dükkanlar orada olduğu için vezneciler denilmiş.
Evet.
Semtin adı. Aa hocam, bunu ilk defa duyuyorum diyor. Ve hoşuna gidiyor. Daha ilk defa duymadığımız o kadar mesele var ki diyorum ben de. Çok. İlginçtir değil mi efendim? Aynı semtin üç tane isim vardır. Vezneciler, Şehzadebaşı, Saraçhane. Hepsi de aynı bölge hemen hemen.
Doğru.
İşte bu sebepten dolayı vezneciler denmiş. Şehzadebaşı Camii, Şehzade Camii'ni Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mehmet adına Mimar Sinan'a yaptırdığı için o bölgeye de Şehzadebaşı denilmiş.
Saraçhane.
Saraçhane'de Saraçhane deri mamulatının işlendiği, o deri mamulatından işte elbiselerin, kalpakların, ayakkabıların vesaire yapıldığı yer. Fatih Sultan Mehmet İstanbul alınca bu Saraç esnafına da o bölgeyi vermiş. Ondan dolayı adı Saraçhane kalmış. İstanbul'un da ortasıdır orası, biliyorsun.
Evet. Evet.
Şehzadebaşı Camii'nin avlusunun dış köşesinde Vefa Lisesi'ne giderken o köşede yarısı toprağa gömülmüş vaziyette granit bir mermer sütun var. O sütunun bulunduğu yer İstanbul'un ortasıdır.
Tam ortası.
Evliya Çelebi ben ölçtüm diyor. Topkapı surlarından ölçtüm. Marmara tarafından ölçtüm. Haliç tarafından ölçtüm. Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerden, saray burnundan ölçtüm. Evet diyor, burası ortasıdır. Selahattin Karşı'nın. Bana inanmadıysan git ölç.
Estağfurullah hocam.
Ben Evliya'ya inandım. Evliya yalan söyler mi? Ölçtüm bir ya. Adam.
Evet. Hocam, baldan tatlı bir sohbetimizin daha, sohbetinizin daha sonuna geldik.
Ne çabuk geçiyor. Zaman hızla geçiyor. Ne diyor şair? Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Şu gülen yüzlü insan ben değilim.
Ya, evet. Cahit Sıtkı Tarancı'nın evet. 35 yaş şiiri.
Ya zaman hızla geçiyor.
Evet. Marifet hocam, baki kalan bu kubbede
hoş bir sada
bırakabilmek.
Evet, bırakmaktır inşallah. İnşallah.
İnşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz
ben
efendim.
Ben teşekkür ederim. Tekrar buluşmak, görüşmek, bilişmek üzere.
Halleşmek üzere. Teşekkürler. Evet değerli dostlar, kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'da değerli hocam, kültür tarihçimiz Dursun Gürlek Bey ile beraber bir kültür dünyamızdan manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.
Erkam Radyo'da Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür Dünyamızdan Manzaralar programını dinlediniz.